Okun Aydın'la birlikteyiz. Ben dönem 4 öğrencisi, stajyer doktor Özge Ceren Apa'da.
Ben dönem 4 öğrencisi, stajyer doktor Emir Bart. Biz çocuk acil makale saati sorumlularıyız. Bugün de arkadaşımın tanıttığı gibi uzman doktor Orkun Aydın bizimle birlikte olacak ve çocuk acil ile ilgili merak ettiğiniz soruları yanıtlayacak. Hoş geldiniz. Kendinizi tanıtabilir misiniz?
Hoş bulduk arkadaşlar. Teşekkür ediyorum bu güzel davetiniz için. Benim ismim Orkun Aydın, çocuk acil uzmanıyım. Kısaca bahsetmek gerekirse henüz yeni 3-4 ay kadar önce Hacettepe Üniversitesi'nde çocuk acil yan dalını tamamladım. Şu anda da mecburi hizmetimi Ankara içerisinde bir eğitim araştırma hastanesinde yürütmekte.
Çocuk acil yan dalı uzmanlığını seçmeye ne zaman karar verdiniz ve bu kararı vermenizde hangi faktörler etkili oldu?
Evet, şöyle ki, şimdi bizim eğitim sürecimizde çeşitli önemli dönemeçler oluyor bildiğiniz gibi, takdir edersiniz ki bu üniversite sınavıyla özellikle başlayan o meslek seçiminin ardından bizim bu tıp fakültesi serüvenimizde sonrasında TUS sınavı, burada ben yine pediatriyi tercih ettim. Daha sonrasında karşımıza gelen bu yan dal seçiminde burada en temel çok fazla değişkenin etkili olduğunu düşünmekle beraber en temel etmenlerin birincisi kişinin kendini tanıması ve özellikle mümkün mertebe pediatri ihtisası sırasında kendisinin yapmaktan daha keyif aldığını ve daha fazla fayda sağlayabileceğini düşündüğü alana yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çocuk acili seçmekte de kendimizle ilgili düşüneceğimiz noktalar bence büyük ölçüde en farklı olduğumuz yönlerden biri tabii ki kronik hasta takibi. Bizim çocuk acilde çoğunlukla akut durumlara, pek çok diğer yan dallıktaki hastalıkların veya diğer zehirlenme ve travma gibi daha öncesinde sağlıklı olan ama ani ve kötü bir olay başına gelmiş olan çocuğa ilk müdahalenin yapıldığı alan neticede çocuk acil. Dolayısıyla bizim hastalarımızla hani uzun süreler mevcut bir kronik hastalığın uzun süreli takibi gibi değil de hani o akut duruma müdahale üzerine kurulu bir branş olduğu için örneğin yine en örnekten aklıma gelen bir kişinin kendisiyle ilgili düşünmesi gereken işte bu tür akut durumlarda yani pratik çoğunlukla bir kriz yönetimi üzerine kurulu olduğunu farkında olmalı kişi ve yani seçerken hani o kriz anlarını belki kimi zaman hani gerginliklerin olabildiği bir alanda çalışıp çalışamayacağını öngörmesi gerekir. Ben kendimle ilgili de hani akut durumlara müdahalenin özellikle hem mesleki tatmin açısından hem çocuklara fayda sağlayabilmenin değerli olduğu anlardan olduğunu düşündüğüm açıdan çocuk acili tercih ettim.
Peki çocuk acili yan dal uzmanı ne yapar? Bize bir gün içinde neler yaptığınızdan bahsedebilir misiniz?
Şöyle, yani ben kendimi anlatmadan önce şunu vurgulamak isterim ki bu soruda özellikle. Yani bir çocuk acil hekiminin yani yan dal sonrası uzmanlık hayatında da hani bir günün nasıl geçtiği tabii ki takdir edersiniz ki yani çalıştığı hastaneye hatta çalıştığı bölgeye göre belli farklılıklar teşkil edebiliyor. Biz şu anda neticede yani Türkiye'de şu anda aktif 32-33 civarında yani çocuk acil uzmanı mevcut. Bunların büyük kısmı yine eğitim araştırma hastaneleri çalışmakla beraber devlet hastanelerinde hani pratisyen hekimlerle ve pediatri uzmanlarıyla beraber çalışan uzmanlarımız da var. Ve hani onlar çoğunlukla günlerini acilde hani hafta içi gündüz mesaisi şeklinde ve acilin hani kırmızı ve sarı alanında gerçekten hep sadece akut durumlarla geçirerek mesai yürütüyorlar. Benim günüm nasıl yürüyor? Ben şu anda bir eğitim araştırma hastanesinde çalışıyorum. Dolayısıyla pediatri asistanlarıyla beraber çocuk acil yine yan dal asistanlarıyla birlikte çalışıyorum. Ve burası bir hani çocuk acil eğitim kliniği de aynı zamanda çalıştığım hastane. Dolayısıyla hani hem vizitlerin hani düzenli şekilde yapıldığı, asistan arkadaşlarla beraber hastaları değerlendirdiğimiz ve akut durumlara müdahale ettiğimiz belirli bir nöbet düzeninde bir çalışma düzeni mevcut şu anda.
Peki neden Hacettepe çocuk acil? Yan dal uzmanlığı için burayı seçmenizde ne etkili oldu?
Şöyle ki şimdi kişisel olarak birinci sebepler, ben hem fakülte Hacettepe Üniversitesi'nde okudum. Pediatri eğitimini Hacettepe'de almadım ama eşim Hacettepe Pediatri'den mezun. O nedenle de hani Hacettepe Üniversitesi Pediatri ile de her zaman hani temasımız mevcut zaten. Onun haricinde yani bu Hacettepe ile zaten bireysel olarak hani hem hocamızla diğer şu anki mevcut yan dal uzmanlarımızla da önceden itibaren zaten temasımız, tanışıklığımız çeşitli kademelerde mevcuttu. Bu benim için bir önemli etkendi. İkincisi hani yan dal aşamasında zannediyorum ki çoğumuzun ilk kendimize sorduğu sorulardan biri hani yan dalı bir üniversite hastanesinde mi yapmalıyım sorusudur ki hani zaten beni birinci Hacettepe'ye yaklaştıran şey bunu da üniversiteyi tercih etmekten yana olmamdı. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi Çocuk Acil Bilim Dalı da hani hocamız Profesör Doktor Özlem Tekşam'ın da öncülüğünde hani herkesi zannediyorum ki hem fikirlidir ki bu konuda hani bu yan dalda hani en taze olan bilim dalı olarak en taze bilim dallarından biri olan çocuk acilde hani öncü bir bölüm. Hacettepe Üniversitemizin belki pek çok bilim dalında da olduğu gibi. Tüm bu nedenlerden dolayı hani ben ilk tercih olarak burayı yazıp burada yapmak istedim.
Peki asistanlık ve uzmanlık, yandan uzmanlık bunların süresi kaç yıl ve bu süreç nasıl işliyor? Kısaca bahsedebilirsiniz.
Çocuk acil yan dal eğitimimiz 3 yıl sürüyor. Bu süre zarfında başka yani nöbet düzeniyle ilgili veya farklı bir değişiklik Hacettepe Üniversitesi'nde belirli bir farklılık olmuyor. Sadece yine hani eğitimle ilgili şunu söyleyebilirim. Hani yan dal yine asistanlık eğitiminde de olduğu gibi yan dal eğitiminde de rotasyonlar yan dallar arasında farklılık gösterebilen bir durum. Bizim çocuk acilde bir ay rotasyonumuz var. O da radyolojiye, çocuk radyolojide. Burada onu yapıyoruz diğer hani hastanelerde de. Bu şekilde.
Peki hem pediatri uzmanlığında hem de çocuk acil yan dal uzmanlığında kıdem meselesi nasıl işliyor?
Şöyle, şimdi bizim Hacettepe Üniversitesi'nde çocuk acil bölümümüzde kıdem olarak işlettiğimiz çok keskin bir durum önceliğinden beri ben kendi büyüklerimden de devraldım ama benden sonra da işlenen bir durum yok açıkçası. Yani şöyle ki yani yeni başlayan arkadaşımızla da bitirmeye yakın olan kişiyle de çalışma koşulları olarak arada bir fark oluşturduğumuz işte hani nöbet sayısı gibi veya mesela icap sayısı gibi veya başka tür koşullar olarak hani bir farklılık gütmüyoruz Hacettepe Üniversitesi çocuk acilde. Hani pediatri uzmanlığı için hani değinecek olursak sorduğunuzdan dolayı bu tabii ki hani ya tabii ki demeyeyim ama en azından bildiğim Hacettepe Üniversitesi'ndeki hani çocuksa pediatri ana bilim dalında da hani yıllarla birlikte tabii ki nöbet sayıları yapılan görevlerde değişiklikler oluyor.
Tam bu sorunun üstüne şunu sormak istiyorum ben. Hacettepe çocuk acilde çalışma ortamınız nasıl? Nöbet sayıları ve sıklığı yıllar geçtikçe nasıl değişiyor? Biraz buna değinebilir misiniz?
Tabii ki. Nöbet sayısı dediğim gibi hani ilerleyen yıllarla herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Şu anda mevcutta da yani başlangıçla bitirişle aynı sayıda nöbet tutuluyor hemen hemen. Yalnız şunu belirtmem lazım ki nöbet sayısı ile ilgili. Şimdi özellikle bu tür hani acil gibi yoğun bakım, yeni doğan yoğun bakım gibi bölümlerde diğer yerlerde de tabii ki öyle ama hani burada nöbet düzeninin de olduğu bölümlerde kişi sayısı tabii ki bunu çok etkiliyor. Yani ben yan dal sürecinde hani iki kişi yaptığımız dönemlerde 4-5 kişi yaptığımız dönemlerde olmuş oldu. Bu hani nöbet sayımızda yani biz hani şunu özellikle belirtmek isterim ki bir Hacettepe çocuk acil bilim dalında hani fellow sayısı kaç olursa olsun düzenli şekilde ayda belirli 4 veya 5 civarında nöbet tutuluyor. Diğer günlerde icap nöbeti şeklinde oluyor. Dolayısıyla hani kaç kişiyseniz doğal olarak ayda geri kalan günleri icap nöbetlerini de kendi aranızda paylaşmış oluyorsunuz. O yüzden hani yıllarla bir korelasyon yok ama sadece kişi sayısıyla hani o esnada tercih mesela son 1-2 yıldır tercih edilmemesi nedeniyle kişi sayısında bir değişiklik olmadı veya benim ilk başladığım zaman da hani her yıl bir kişi kontenjan oluyordu dolayısıyla hani biraz sayımız azdı. Bununla değişen şekilde nöbet sayıları fark etmiş oluyor. Çalışma ortamıyla ilgili yani olumsuz iletebileceğim hani şu açıdan zor gerçekten yani sadece olumlama eğiliminde olduğundan dolayı değil. Yani ben hala çok kısa bir süre geçmiş olsa da ayrılmamın üzerinden özleyerek hatırladığım, yani hiç Hacettepe Üniversitesi ile ne fakülte lisans eğitiminde, tıp fakültesinde ne de kendi pediatri asistanında teması olmayan birinin özellikle çekinmesi gereken, korkması gereken bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Yani evet, eğer bu tercih aşamasında akla gelen bir soru olursa.
Çocuk Hacı sizin de belirttiğiniz gibi akut durumlarla seyreden bir bölüm. Bu yoğun tempoda hem fiziksel hem mental olarak yorucu olmalı. Siz bu süreçte kendinize vakit ayırabiliyor musunuz?
Evet, şimdi bu tamamen belki olumlu bir şey söyleyebileceğim bir soru olmayabilir. Yani şöyle ki, şimdi kendimize vakit ayrılması gerektiğini kesin bir hemfikiriz. Evet, ben de yani yıllar belki biraz daha naizden ilerledikçe bunu kesinlikle bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi kendi mesleğimizi icra etmeyle ilgiliyse eğer, örneğin hani neticede giriş saatimiz, çıkış saatimiz, işte hafta sonu buraya vizite gelmemiz, icabımızla ilgili. Eğer fellow sayısı da hani ideal 3-4 civarında açıkçası olduğu takdirde bununla ilgili çok büyük bir problem olacağını veya bununla ilgili büyük problem yaşadığımı söyleyemem. Yani geri kalan kısım bizim zaman yönetimimize kalıyor bence. Ama şunu vurgulamak isterim ki hani bence veya hani pek çok kişi zannediyorum böyle düşünüyorken yan dal eğitimi tercih ediyorsak bu bir taraftan da hani akademik yeteneklerimizi de ilerletme adına bir karar vermişiz anlamına gelir bence ki hele hele üniversite hastanesine de bir yan dal eğitimi alıyoruz. Tabii ki ben tıbbi bilgimi ve tıbbi tecrübemi bu bilim dalına spesifleştirerek ilerletmek temel hedefim. Ancak bunun yanında hani akademik becerilerimizi de ilerletmek ve hani gerekli bu yöndeki aktiviteleri yapmamız gerekiyor. Bu işte biraz daha da fazlaca mesleğimizden de ziyade çünkü yani akademik aktivite evden, uykumuzdan hani pek çok şeyden zaman ayırmanızı gerektirebiliyor. O biraz kısıtlı, o daha fazla kısıtlamış olabilir kendime vakit ayırmayı.
Peki bu bahsettiğiniz bilimsel araştırmalar ve kendinizi geliştirmede Hacettepe'nin sizce ne gibi bir avantajı var?
Şimdi şöyle ki, ben pediatri eğitimimi, asistanlığımı bir eğitim araştırma hastanesinde yaptım. Hani eşim dediğim gibi o burada yaptı. O zamanlar daha henüz hani üniversitede bir ortam görmemiş biri olarak açıkçası hani direkt net şekilde söylemek istiyorum ki hani bu işte makalelerin, yazıların, yayınların hani üniversite hastanesinde fazlalıkla hani çokça olduğunu hani o nedenle bu tür şeyler mutlaka sadece üniversitede olur gibi düşündüğümü hatırlıyorum asistanken. Şimdi birincisi zaten bunun artık pek geçerliliğinin kalmadığını hani yayın veya akademik faaliyetlerle ilgili eğitim araştırma hastanelerinde de üniversite hastanelerinde de şansın büyük olduğunu ve her ikisinde de yine kendi kişisel çabanın en birinci belirleyici faktör olduğunu vurgulamak istiyorum birincisi. Hacettepe'nin bize burada ihtisas yaptığımızda ek bununla ilgili ne katkıları oluyor? Buna da ben yani önceden beri şöyle düşünüyorum bununla ilgili. Bu akademik faaliyet işinde iklim çok önemli. Yani bir hastanenin, çevrenizdekilerin sizi eğer kendi isteğiniz de varsa hani engel olma değil de kolaylıkla yolunuzu açma yolunda Hacettepe Üniversitesi'ndeki ortamın daha akademik olduğu aşikar. Hiç değilse neticede bu yolda olan herkes bilir ki minik minik bir sürü öğrenilmesi gereken detaylar olan hele yolun başındayken ve ömür boyu yani yine Özlem Hoca'ya da sorsak dedi ki şununla ilgili ben daha önce tecrübem yoktu işte şöyle bir şey yaptık mesela ben mesela 2 sene önce bunu bilmiyordum şu an işte hani ama o tabii artık uluslararası derneklerle birlikte yaptığı faaliyetler için. O yüzden hani o öyle bir anda bile bunu rahatlıkla sorabileceğim yanında birine rastlama ihtimalim haliyle daha fazla olması. Hele hele yani somut örnekler mesela üniversitede neticede burada bazı pediatri içerisinde de diğer bölümlerde de o kadar olumlu örnekler o kadar hani başarılı insanlar var ki bu konuda, hani uluslararası alanda hani faaliyet yapıyorsan, bunlar sizi haliyle tabii ki çok motive ediyor. Dolayısıyla hani üniversite hastanesi ve özellikle de Hacettepe Üniversitesi'nin bu açıdan bize büyük katkı sağladığını düşünüyorum.
Peki çocuk acil bağlamında asistanlık, yan dal asistanlık sürecinde yapma fırsatı bulduğunuz ek faaliyetler oldu mu? Kongrelere katılmak gibi, yurt içi, yurt dışı olsun.
Şöyle, şimdi her bilim dalının olduğu gibi bizim de hani, ulusal bir kongremiz oluyor öncelikle. Hani benim bir yılın pandemiye denk geldi ve o seneki hani kongremiz yapılmadı. Diğer yıllardaki ulusal kongremize katıldım. Onun haricinde şimdi, uluslararası kongreye de evet katılmak büyük önem arz ediyor tabii ki, ancak bizim çocuk acile spesifik olarak yurt dışında belirgin çocuk acile özel bir uluslararası kongremiz henüz yok. Yani çünkü şöyle ki hani Avrupa'da özellikle hani tam net bir şekilde pediatrinin altında bir bilim dalı gibi hani bizim kadar tanımlanmış net bir durumda henüz olmadığından dolayı biz mesela Avrupa'daki uluslararası kongre daha çok erişkin acilcilerin düzenlediği kongrenin içerisinde oluyor. Biz de ona dahil olmaya çalışıyoruz. Orada yani çeşitli hani bildirilerimiz orada oldu. Onun haricinde diğer kongrelere de biraz belki hani pandemi sonrası da hani biraz şekil değiştirdiği hani online ve hibrit kongrelerin de bu açıdan açıkçası kolaylaştırması sayesinde o fırsat bulduğumuzca o kongrelere katılabilmek imkanlarımız oluyor burada tabii ki.
Peki pediatri uzmanlığını yurt dışına yapma iş düşündünüz mü? Ki bu aslında şu anda tıp fakültesi öğrencileri arasında çok tartışılan ve gündem sayılabilecek bir konu. Ya da kariyerinizin ilerleyen dönemlerinde hiç yurt dışı için planlarınız var mı?
Şimdi şöyle, yani öncelikle hani tıp fakültesi içerisindeki öğrencilerimizde veya belki de zannediyorum ki mesleğin herhangi bir aşamasındaki herkesin gündeminde olabilen bu durum. Yani bu çok biraz kişisel ve spesifik bir konu gibi geliyor öncelikle. Hani yurt dışına tercih etmek. Yani sadece bu tamamen kalıcı gitmeyi bir kenara koyacak olursak, hani eğitim ve hani mesela çocuk acil eğitimini yan dalda almak sorusu üzerinden düşünürsek eğer, hani hocamız da bize her zaman teşvik ettiği şekilde biz hani eğitimimiz sırasında mümkünse veya yine uzmanlık döneminde sonrasında elbette herkes hani yurt dışına kısa uzun yani mümkün olduğunca yurt dışı tecrübesi edinilmeli güzel olduğu konusunda hemfikirdir. Çünkü neticede hani özellikle hani çocuk acilin özelinde düşünecek olursak hani bu konuda bize nazaran daha eski tarihten itibaren bilim dalı olmuş olan yerlerin ne tür faaliyetler yaptığı, oradan hani buraya örnek alabileceğimiz neler olduğunu gidip yerinde görüp orada hani tecrübe edip gerekli durumları da Türkiye'ye taşımak gerekiyor tabii ki elbet. Hani tüm eğitimimi orada yapmak gibi bir seçeneği açıkçası hani düşünmemiştim tabii. Ama hani eğitim içerisinde hani 3 ay, 4 ay, mümkünse 6 ay gibi süreler veya daha sonrasında gidip mutlaka bulunma iyi olduğu muhakkak tabii ki. Geleceğe yönelik olarak hani benim kişisel olarak hani yani kalıcı olarak gitmek gibi bir durumum, fikrim şu an itibariyle yok. Umarım da olmaz diyeceğim. Neden derseniz de hani çok kısaca söyleyebileceğim veya kendime söylediğim daha doğrusu. Evet yani buna karar veren doktor arkadaşlarımızın pek çok haklı sebebi var. Aynı duyguların her şeyini biz de beraber yaşıyoruz, düşünüyoruz tabii ki. Ben hep yani çok çok zorlanma veya kendimi motive etme ile ilgili düşündüğümde aklıma yani gerçek hastalar diyeceğim. Yani bizim pediatri özelinde mesela Hacettepe Üniversitesi'nde burada şimdi bile hemen ağacın arkasına gitsek arkada onkoloji hastalarımız var, metabolik hastalarımız var gibi gibi pek çok veya sağlıklı bir çocuğun kazayla içeri girmesi an meselesi. Yani bu hastalar için de yani var olmalıyız diye düşünüyorum. O yüzden elimizden geldiğince faaliyet göstermeye devam ediyoruz.
Çocuk acil Çocuk acilde ani karar alınması gereken stresli akut kriz anlarında böyle bir durumla karşılaşıp çok etkilendiğiniz bir olay oldu mu? Eminim ki olmuştur ama aklınıza gelen varsa anlatabilir misiniz?
Şöyle ben mesela etkileyen gibi mesela 112 yine 1,5-2 yaşların yani fazlaca trajik ama aklıma o geldi şu anda. 1,5-2 yani hatta 1 yaşlarında bir bebek getirmişti 112. Boyunluk takılmış. Tam olarak olay hakkında ekibin, 112 ekibinin de bir bilgisi yok. Çünkü olay yerinde de kendilerine bir bilgi verilmemiş. Hani bir gittiklerinde bir cami avlusundaymış. Bebeğin üzerine su dökmüşler veya ıslatmışlar bir şekilde. Sonrasında da işte hani kötü bir şey olduğunu düşünmüşler. 112 çağırıp ona teslim etmişler. Bebeğin yanında anne de yok, baba da yok. Çocuk yani ares değil ama kasılır vaziyette ama tamamen bir hani status dediğimiz bir nöbet tablosunda da değil. Yani çeşitli fasikülasyonları var gibi değil. Yani bir süre bebeğe orasına bakıyoruz, bir bilgi edinmeye çalışıyoruz. Vücudunda bir travma izi, bir şey, başka bir fikir verebilecek bir durum var mı? En son boyunluğu olduğu için ilk etapta göremiyorum. Biraz boyunluğu da artık açıp bakınca orada hani ekimozlar olduğunu görmüştük. Sonrasında da hani mevcut klinik durumuyla bunları bir araya getirince hani boğulmuş olduğunu düşündük. Ki sonradan işte baba geldi, annesiyle beraber arabada bir yalnız kalmışlar ama annenin işte zannediyoruz ki şizofren tanısını tutmuş gibi. Yani onun haricinde mesela karbonmonoksitle ilgili veya trajik hikayeler olabiliyor. Trafik kazası mesela bir bayramda yine burada Yandal'da şöyle bir durum olmuştu. Hani bayramdı o gün. Ailenin Ankara'yla aslında hani ne kendileri burada oturuyor ne bir akrabaları var burada. Sadece İstanbul'dan Kayseri'ye gidiyorlar. Ama yolda Ankara'da çevre yolunda kaza yapmışlar. Arabada bayağı 7-8 kişiler. Ailenin 3 çocuğu var. Çocuklardan biri ve baba şehir hastanesinde, anne bizim hastanemizde erişkin acilde, diğer 2 çocuk da bizim çocuk acilde. Çocuklardan biri 7 yaşında, biri 1 yaşının altındaydı. 7 yaşındaki çocuk yani büyüklerden daha iyi direnerek, çünkü şöyle biz bir süre hani anne baba da hastanede, neticede ki babanın durumu kritikti de şehir hastanesine acil ameliyata alınmıştı. Bebeklerin yanında hiç kimse yok. Hiçbir büyük yok. Yani anneanne, babaanne, dedeler de yok. Önce hani yakınlarına ulaşmak için bayağı bir zaman harcadık. Şükür ki bize gelen çocukların evet yani kafatası kırığı, bazı hafif karaciğer laserasyonu gibi yaralanmaları vardı ama çok kötü değillerdi. Yakınlarına ulaşmaya uğraştık. Sonra ben annelerinin burada erişkin acilde olduğunu öğrendik. Annenin yanına indim. Anne de hani çok ağır olmamakla beraber yine hani fraktürleri, laserasyonları vardı. Sonra anneden telefon numarası aldık. İstanbul'daymış hani kendi annesi, çocuğun anneanneleri. Onları arayıp telefonda bilgi verdim. Yani kaza haberini ilk ben vermek durumunda kaldım haliyle. Ki hani babanın durumunu da şehir hastanesindeki arkadaşlara sorup öğrenerek öğrenebildiğimiz kadarıyla onu da bilgi vermek durumunda kaldık. Babanın daha sonra ne olduğunu bilemiyorum. Yani durumu gerçekten ağırdı ne yazık ki. Yani bayağı o iki hani bebek ve 7 yaşında çocuk hani 5-6 saat haliyle yakınları İstanbul'dan buraya gelene kadar acilimizde kalmak durumunda kaldı. Asistan arkadaşlarımızdan birisi annesi gibi o bebekle artık akşama kadar yanında durup ilgilendi. İşte yani bir şeyler mama ayarlamaya çalışıldı, verildi. 7 yaşındaki çocuğu işte gittik, teskin ettik. Yani çok güçlü durdu o zaten, onu da hatırlıyorum. Bu tür durumlar olabiliyor.
Evet, gerçekten çok meşakkatli. Aslında şimdiki sorumuzdan başta biraz bahsetmiştik yanımızdan ama bu pediatri uzmanlığı ve çocuk acil yandığını düşünenler için ne tavsiye edersiniz?
Şöyle, şimdi yine başta söylediğim biraz kendimizi tanıma işiyle ilgili ona tekrar vurgu yapmak istiyorum. Yani hani kriz anlarında ben dağılan bir insanım veya hani soğukkanlılığımı koruyamıyorum, ki yani yavaş yavaş insan bunu bilebilir. Yani çok eğer patolojik bir şey varsa internken bile o çalıştığı ortamda. Hani kendisiyle ilgili o tür bir düşüncesi varsa hani çünkü o kriz anındaki en belirgin korunması gereken yeteneklerden biri hani soğukkanlılıkla yapılması gereken adımları hızlıca uygulamak oluyor neticede kriz anlarında. O yüzden hani yani kendi duygu kontrolüm zayıf, hani heyecanlanıyorum, hani panik oluyorum, ne yapacağımı hani zorlanıyorum gibi bir düşüncesi varsa hani bu çocuk acil açısından eksi bir durum olabilir. Pediatride yine aynı şekilde haliyle asistanlık süreci zorlu geçebilen, nöbet sayısının zannediyorum ki diğer bazı bölümlere göre en azından fazla olabildiği, teorik yükü de olan hani pratikte de örneğin mesela pediatri asistanlığında neticede acilde hatır sayılır bir süre primer çalışılması gerekiyor sonra çocuk acil uzmanı olmasa bile. Pediatri uzmanlığında yine haliyle sürekli muhtemelen çalıştığınız yerde acille hatta belki yoğun bakımla veya yeni doğan yoğun bakımla iç içe olunması gerekiyor. O yüzden hani çok kolay bir yol olamayabileceği akılda tutulması lazım. Ama tabii ki hani klinisyen olmayı gönlünde olan hani kişiler için de her zaman tercih edilmesi. Özellikle hani bir çocuk acile daha da hani spesifik olarak söyleyecek olursak hani çocuk acil ve hani çocuk yoğun bakım uzman sayısının ileri dönem için hani çocuklarımızın dediğim gibi hani bu akut anlardaki müdahale büyük önem arz ettiğinden dolayı bu uzmanların sayısının artması hani tüm ülke geneli verdiğimiz sağlık kalitesini yükseltmesi açısından çok önemli olduğu da aşikar kesinlikle. O yüzden evet zor meşakkatli ama çok değerli bir şey yapacaklarını bilmelerini isterim.
Peki çocuk acil ve erişkin acil arasında sizce ne gibi farklar bulunmakta ve çocuk acilde erişkin acile kıyasla özellikle dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğünüz durumlar varsa bunlardan bahsedebilir misiniz?
Tabii ki. Şimdi zannediyorum ki bununla ilgili ilk hani söylenilmesi gereken spot ve belki hani klasik cümle çocukların küçük erişkinler olmadığı. Bunu bir kere vurgulamış olalım. Erişkin acil ve çocuk acil arasındaki belirgin farklarda yine vurgulanması gereken temel şeylerden biri çocukların erişkinlere göre fizyolojilerinin, anatomilerinin, bağışıklık sistemlerinin çok farklı olduğu ve her çocuğun da kendi içinde hani pediatride yine ben kendim de stajyerken ilk öğrendiğim yani temel cümlelerden biri her şey yaşa göre değişir. Hani erişkinde çoğunlukla pek çok ilaçta zannediyorum ki hani tek doz öğrenilmesi çoğunlukla yeterli olabiliyor. Ama pediatride her şey yaşla değişebildiği için bir değil ilaç dozlarına tedaviye kadar gelene kadar hani vital bulgular bile yaşa göre değiştiğinden dolayı her hastayı yaşına göre değerlendirmek gerekiyor. Yine fizyolojideki farklılık haliyle hani gelen hastanın profilindeki hani yine büyük bir farklılığa sebep oluyor tabii ki. Bizim çocuk acile başvuran hani triyaj düzeyi yüksek olan hastalarda önemli kısım solunumla ilgili problemler. Çünkü çocuklar solunum fizyolojisinde erişkinlere göre daha dezavantajlı. Zannediyorum ki erişkin aciller için en temel olarak hani miyokard infarktüsü daha sık rastlanılan bir tanı olsa gerek. Yani bizim miyokard infarktüsü görmemiz yani çok çok çok nadir ve çok zor bir durum. Onun haricinde yani çocuk acillere neticede hani aileler daha fazla haliyle anne babalar tabii ki hani işin içinde ve belki çocuk acil başvurularının yine erişkin acillerden farklılık olarak hani aileler çocuklarının her türlü durumu onlar için en acil durum olduğundan dolayı hani gerçek acil dışı başvuruların özellikle hani yoğun kış sezonlarında belki çocuk acillere muhtemel daha fazla olabildiğini düşünebiliriz. Erişkin acillere de muhakkak fazlasıyla var tabii ki. Ama yani aradaki hani farklılığın büyük olduğu ve hani temelde uygulanılması gereken pek çok farklı konu olduğu muhakkak.
Peki sizin çocuk acili seçmeden önce bunları kesinlikle bilmek isterdim dediğiniz, kendi pratiğiniz özelinde karşılaştığınız zorluklar varsa biraz da bunlara değinebilir misiniz?
Şöyle, şimdi çocuk acille ilgili daha öncesinden bilseydim daha iyi olurdu diyebileceğim. Yani eğer son dönemki gelişmeleri de göz önüne alacak olursak eğer, örneğin ultrasonla ilgili ya da benim mesela hani travma hastasıyla ilgili mümkün olduğunca daha erken ne kadar tecrübe edinilebilirse, bunu mesela akademik faaliyetle ilgili de böyle olduğunu düşünüyorum. Hani tabii ki hani bunu çok ilerletmek daha öncesinde tüm bunları çok mümkün olmayabilir ama bir şeye başlarken hani ne kadar ileri noktada başlarsak o 3 yıllık süreden hani o temel kısımları geçmede o kadar az tüketiriz, o kadar hızlı yol alırız diye düşünüyorum. O yüzden hem akademik faaliyetlerle ilgilen temel bilgileri mümkün olduğunca yan daldan önce, hem çocuk acil için hem de belki tüm yan dallar için. Çocuk acil özelinde de eğer mümkünse daha öncesinde hani temel bazı ultrason pratiği yavaş yavaş daha yaygınlaşacağını düşünüyorum eğitimlerle. Hani travmayla ilgili en azından temel bilgileri mümkün olduğunca edinebilmek. Özellikle pediatri asistanlığı sırasında hani travma hastası birebir bakma imkanı olmadıysa eğer, edinilmesinin yararlı olacağını düşünüyorum.
Peki sizin tıp fakültesi öğrencilerinizden bugüne değişen pediatri özelinde bilgi ya da guideline'lar var mı? Pratikte uygulamada, uygulamaya koyduğunuzda kendiniz gözlemlediğiniz bir takım değişiklikler oldu mu?
Şöyle, şimdi bu zaten kaçınılmaz bir durum artık malum zamanımız. Yani bilginin yaralanma ömrünün gittikçe ve gittikçe daha kısaldığı muhakkak. Zaten mesela en belirgin örneklerden bizim camiamızda diyeyim, yakından takip edilen kardiyopulmoner resütasyon guideline'ı Amerikan Kalp Cemiyeti tarafından. Onlar mesela Amerikan Kalp Cemiyeti 2000 yılından itibaren demiş ki biz 5 yılda bir artık rehberi yayınlayacağız. Ama 2015 dedi ki artık 5 yıl çok uzun bir süre. Eğer aralarda yeni değişiklikler olursa, ki mesela 2017'de bir update geldi. Eğer bir değişiklikler olursa daha erken yıllarda ara yenilikleri bildireceğiz gibi. Bu pek çok durumda hani büyük küçük olmakla beraber daha çok çalışmaların toparlandığı ve bize pratikte öneriler olarak sunulan guideline'lar dediğim rehberler olarak yayınlanıyor. Biz de bunları hani takip etmeye çalışıyoruz. Yani tıp fakültesi zaten hani benim bile hani zannediyorum ki çok yaşlı olmamakla beraber benim bile tıp fakültesi üzerinden hani bu 5 yıl 3 yıl gibi süreleri düşünecek olursak hani fazlasıyla değişmiş oluyor. Mesela yanlış hatırlamıyorsam 2005'te rehberde olması lazım. Mesela çoğu kişi CPR kardiyopul temel yaşam desteğinde mesela bak dinle hisset gibi bir ifadeyi belki hani mesela tıp fakültesinde veya asistanlıkta duyup hatırlıyor olabiliyordu. Mesela biz asistanlıkta. Bu çok geride kaldı tabii ki. Artık rehberlerde deniyor ki tek kişi mesela temel yaşam desteğinde tek kurtarıcılı durumda. Normalde hani önce 110'u aktive edin acil sağlık hizmetlerini, sonrasında da hemen başlayın müdahaleye. Şu anda mesela şöyle şeyler tartışılıyor haliyle. Eğer telefonunuza mesela seslenip de 112'yi arattırabiliyorsanız telefonu kenara koyun, başlayın ve bir taraftan da ona 112'yi ara deyin gibi mesela. Haliyle hem teknolojiyle hem de artan çalışmalar bilgi yüküyle pek çok değişiklik mevcut elbette.
Sevgili Hütbalt YouTube izleyenleri, biz videomuzu çocuk acilini önüne bitirmek istedik. Uzman Doktor Orkun Aydın bugün bizim çocuk acile dair soruları yanıtladı. Sizin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine veya Hütbalt üyelerine önerdiğiniz, tavsiye ettiğiniz başka fikir, düşünceleriniz varsa bizimle paylaşabilir misiniz acaba?
Evet, son olarak özellikle söylemek istiyorum ki Hacettepe Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımız, Tıp Fakültesi'ndeki arkadaşlarımız, kendi değerlerinin aileleri için, ülkeleri için ne kadar değerli olduklarını asla unutmamalı. yetişmiş insan gücünün her zaman en önemli, en büyük şey olduğunu mutlaka tekrar tekrar zihinlerinde vurgulamaları ve her zaman ümitlerini koruyarak çalışmayı, üretmeye devam etmeleri.
Çok teşekkür ederiz. Bugün ben Çocuk Acil Makale Saati eş sorumlusu stajyer doktor Emir Mert olarak çalışma arkadaşım stajyer doktor Özge Ceren Apalı ile uzman doktor Orkun Aydın'la birlikte çocuk acil sorunu yaptık. Kendisine meslek hayatına başarılar diliyoruz.
Ben de sizlere güzel davetiniz için çok teşekkürler. Başarılar dilerim.
Biz teşekkür ederiz.